Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk Süleyman'cığım. Sağ ol, teşekkür ederim.
Lütfü abi bugün biraz böyle günlük hayattan birkaç şeyi paylaşıp sonra da yine sözün akışını beraber inşallah götüreceğimiz bir hasbel olsun istiyoruz. Şimdi ben kendi cümlelerimi şöyle ifade edebilirim. Hani bize göre insan özgün olmalı. Hani kendine has özelliklerini korumalı. Kimseye benzememeli vesaire. Bazen bu özgünlüğünü kaybedebiliyor ya da birilerine benzeyebiliyor. Ve orada hani şey de olabiliyor. Hani ya neden öyle oldu? Bir kekre tat, kekre his kalabiliyor insanların gözünde. Bir de öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık hani her şey paraya tahvil edilebiliyor ya da her şey bir şekilde birisi tarafından sahiplenebiliyor. Yani kimsenin aslında kendi olabileceği bir imkan dahi yok. Çünkü birçok köşe başı tutulmuş, birçok noktada da insanların aslında yapıp ettiklerinin yani kendilerine ait olmadığını söyleyen bir düzen var. Buraya nereden geldim? Şimdi bizim futbolcularımızdan Kerem Türkoğlu'ydu galiba. Şey
Türkoğlu'ndan.
Aktürkoğlu'ydu galiba. Diyelim ki o gol sevincini yapıyor kendince. Hani bir maestro şefi gibi bir el hareketi yapıyor. İşte Warner Bros. Şirketi ona şu an dava açtığına dair en son bilgi okumuştum. Neden? Bu hareket bizim bir karakterimizin,
Harry Potter.
yani Harry Potter karakterinin hareketi, işareti ya da ona has. Sen
Sen bunu yapamazsın.
bunu yapamazsın. Belki de yani iyi bir ceza da alacak olabilir. Şimdi burada bir garip bir şey var. Hani böyle bir bunu yaptı. O da diyor ki yapamazsın diyor. Şimdi iki taraftan bakıyoruz. Ben şöyle de bakabilirim. Yani ne gerek vardı eğer gerçekten onu taklit ediyorsa. Yani kendin ol. Hani daha güzel bir şey yap. Yani daha bize has bir şey bul. Hani bir futbolcu secde mi ediyordu? Salah
Evet,
mıydı? İsmini hatırlayamadım tam.
Salah.
O da mesela secde ediyordu. Gerçi sonra o da ettirmediler mi onu? Onu da hatırlayamıyorum.
Yok, diyor ki tam tersi. FIFA, meşhur FIFA'nın bir oyunu var.
Evet.
Futbol oyunu.
Ona da koydular.
Tabii, orada gol sevinçleri var. O gol sevinçlerinden bir tanesini de secde olarak koydular. 100 küsur adet gol sevinci var. Yani bu şimdi şöyle bir şey var tabii. Ben o futbolcuyu da anlayabiliyorum. Özgün bir şey kendince yapmak istiyor. Ve bu özgünlüğü yalnız popüler kültür figürleri içerisinden birisiyle buluşturduğunuz zaman benimsenmesi daha kolay oluyor. Yani o Amerikan şirketinin dava açmak istemesi
Mantıklı.
çok çok absürt bir şey değil.
Çünkü
Çünkü
diyor
benim
ki
diyor kredimden istifade ediyorsun sen diyor.
yakalandın diyor. Yani
Evet.
ben zaten üretmiştim.
Tabii ben bunu diyor özellikle diyor bir şey yapmıştım.
Pazarlamıştım.
Pazarlamıştım, bir yere getirmiştim. Sen bunu yani bir dalga bu. Sen bu dalganın üzerine sörf yapıyorsun şimdi diyor. Yani şöyle eğer o tarafa hitap ediyorsanız yani o kitlenin hazların, o kitlenin işte efendim neyi neden hoşlandığının bir şekilde yıllarca belki 50 yıldır, 60, 70, 80, 100 yıldır böyle ince ince çalışan insanlar hiç kusura kalmasınlar kendi sermayelerini yedirmezler.
O
O yüzden
zaman
özgün olmak zorundayız.
evet o da secde etse o da diyecekler ki zaten yapıldı bu. O yeni bir şey bulması lazım.
Evet.
Bir Arda herhalde şöyle bir şey yapıyordu.
Evet
Elini
mesela.
kaldırıyordu. Bu
Evet.
girdi mi bilmiyorum gol sevinçlerine.
Girebilir o da girebilir.
O da
Biraz
göre.
Arda'nın şeyine bağlı, performansına bağlı.
Evet doğru. Hani sonradan çizgisini bozmazsa iyi
Evet
olur.
evet.
Çünkü ona da hani bizde şöyle oluyor. Hemen bir büyük bir anlam yükleme oluyor. Hani Arda hani bütün bu milli manevi duyguları sen taşı gibi. Sonra çocuk bir reklamda oynuyor ya da garip bir açıklama yapıyor. Hayda yani nereden
Mesela
çıktı
bozkurt
diyorsun.
işareti yaptı bir
Evet
futbolcumuz
o
da.
da
Onda
şeydi.
mesela linç etmeye çalıştılar filan.
Evet.
Yani hem şey içerisinde bir ayrışmaya neden olacağı filan söylendi. Almanya'da onunla ilgili bu dediler işte Türklerin işareti. Böyle aleyhte bayağı tezvirat oldu. Bizim zaten Türkiye içinde de buna kendince böyle alerjisi olan tipler var. Onlar bir şekilde karşı çıktılar filan. Yani güçlüyseniz, iyiyseniz bir müddet sonra işaretiniz de insanlar tarafından benimseniyor. Popüler kültür böyle bir şey. Oralardan da tabii ekmek yiyor birileri. O pastayı paylaşmak istemeyecektir, ekmeği veya pastayı.
O zaman sembollere gelebiliriz biraz. Yani dünya biraz sembollerle ilerleyen bir şey. Yani şöyle
şair.
Şair. İslam medeniyeti açısından da bu böyle.
Öyle.
Avrupa için de böyle ya da ne bileyim diğer işte Yahudilik için de bu böyle. Mesela diyelim ki Trump oynayan bir adam Lütfü Hocam. Yani gidiyor oynuyor. Değil mi? Mesela dünya liderleri arasında böyle oynayan biri fazla yok gibi.
Evet evet.
Yani o son zamanlarda hani gittiği zaman bir hani o onun belki serkeşliğinin ya da o gücünün ya da böyle işte istediğini yapabilme ya da kasmadığının falan delil olarak bir şiarlarından biri olabilir o.
Yani aslında en çok kasan o da.
Öyle mi?
Tabii yani narsizmin, egoizmin böyle dibi diyebiliriz yani.
Çünkü geçen de bir gazeteci bu Epstein skandalını soruyor. Hemen diyor ki sen diyor rezil birisin, sen diyor korkunç birisin falan.
Yok, çok şey yok çünkü. Onlar o tür çok saldırıları vardır gazetecilere, bu tür muhabirlere.
Aslında kendi rahat değil yani.
Evet, evet.
Peki diğer anlamda mesela diyelim ki Hristiyan dünyasının kendine göre sembolleri var. İşte haçı olsun, işte çam ağaçları olsun, Noel babası olsun. İslam dünyasının hani diyelim ki şairleri daha çok diyelim ki bizde hani ne söyleyebiliriz? Yani mesela Mekke kendi içinde bir şair, Medine kendi içinde bir şair ama toplumsal anlamda dünyada mesela bir başörtüsü bugün bir İslam'ın sembolü olarak kalmış mıdır? Yani geçerliliğini koruyor mudur? Yoksa o da kendi içinde değişmiş, dönüşmüş müdür?
Şimdi biz burada tabii popüler kültür kavramını açımlamadan, onun bir şekilde derinine nüfuz etmeden bu şeair meselesini simgeler ve sembollerle mevcut ikonik bir takım işaretlerle karıştırabiliriz. Yani şeair ayrı bir şey. Bugün popüler kültürün bize dayatmaya çalıştığı bu simgeler, semboller ayrı bir şey. İtikadi açıdan o popüler kültürün tamamen tüketim amaçlı önümüze sunduğu paketlere yeltenmemek, iltifat etmemek itikadi açıdan salim bir yol. O noktada şairimizi muhafaza edelim. İşte başörtüsünden tutun, sakalından tutun, işte efendim hilal mesela gibi böyle bir takım simgeleri, sembolleri muhafaza etmek, onlarla ilgili en ufak bir böyle şey yapmamak, müdahalesine insanların fırsat vermemek, korumak. Aslında kendi manasını korumak demek. Ama karşı tarafta bu tür şeaire yani sembollere, simgelere yüklenen, atfedilen mananın kapitalistik bir mana olduğunu da bilmek lazım. Yani sen bu diyorsun dini temsil eder. İşte sakal, işte başörtüsü, minare.
Evet, cami.
Evet. Ama özellikle Hristiyanlıkla ilgili zikrettiğim birçok sembol aslında pagan kültüründen aktarılmış ve bugün kapitalist dünya tarafından mukaddes tırnak içerisinde bir muhtevaya büründürülerek insanlara pazarlanmaya çalışılan metalar. Metalaştırılmış şeyler.
Bu her kültür için de geçerli kısmı.
Tabii tabii. Bu herkes için geçerli. Siz sonuçta kendi kültürünüzle ilgili de böyle bu tür şeyler yapabilirsiniz.
Yani Mevlana şekeri diyor
evet,
ya.
Evet. Evet. Cihat kebapçısı mesela.
Evet.
Böyle şeyler olabilir. Hani bunu insanlar bir şekilde çok da iyi bir şey yaptığını da düşünebilir yani.
Evet. Zaten
yani
böyle
ben,
oluyor
bak,
bu iş.
Ne güzel bunu
bayraklaştırdım gibi düşünüyor.
Evet, düşünebilir. Ama orada işte sınır, hat meselesi önemli. Pideye Mevlana Hazretleri'nin ismini vermek pide için iyi olabilir ama Mevlana Hazretleri için iyi olabilir. Bunu çok emin değilim yani.
Doğru. O zaman şöyle yani aslında şimdi şairler tabii ki ister istemez hani biraz ihtiyaç çünkü dünya farklı kültürleri var ve bir insanlar birbirlerini bu kültürlere göre ayırt edebiliyorlar. Yani diyelim ki bir işte diyelim Tibet'ten gelen birisini o orijinal kıyafetler içinde dersiniz ki bu buralı. Ya da işte bir Amerikalıyı az çok şey yapabilirsiniz, fark edebilirsiniz. Ya da işte diyelim ki bir Suudi Arabistanlı'yı, bir Yemenli'yi işte o otantik kıyafetler içinden bulabilirsiniz. Ama dünya şu an birçok sembolü de aslında birbirine kattı ve tek düzey haline de getirdi. Hani dünyanın bu anlamda çok da böyle otantik kültürleri de koruyalım anlamında bir şey yok. İşine gelirse koruyabiliyor ama işine gelmezse zaten herkes birbirine benzesin oluyor. Şuraya geleceğim. Hani İslam'ın o şiarlarından ya da İslam'ın farik vasfı sanırım hani bu işin kıyafet ya da zahiri unsurlarından ziyade en son o yüzdeki secdeye iniyor gibi geliyor. Hani
evet.
Onları diyor görürsün diyor.
Simahum fi vücuhum min eseri sucud.
Yani yüzlerindeki diyor secde eserlerinden diyor. Onlar tanınırlar diyor. Bu da demek ki bizim aslında hiç kaybetmememiz gereken bir şiarımız.
Evet. Onları bir de diyor terahum rukyan succeda.
Yani rükû ederken.
Rükû ederken, secde ederken görürsün diyor. Şimdi demek ki namaz hem eseri itibariyle hem de ikamesi itibariyle Müslümanın en farik vasfı. Nasıl? Yani Müslüman namazıyla bilinir yani. Bir insanın diyor secdelere devam ettiğini görürseniz imanına şehadet edin diyor. Doğru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O noktada bizim şeyimiz belli yani. Şairimiz belli, simgemiz belli.
Her yerde.
Her yerde belli. Her yerde böyledir yani.
Namaz düşmüyor değil mi? Hiçbir yerde. Yani buradan gittik Amerika'ya, namaz bitmiyor.
Yani Amerika'yı değil de mesela kutupları sorabilirsin. 6 evet. ay gündüz oluyor mesela orada. Yine 5'e bölüp kılacaksın Süleyman.
Devam. Evet. Yani böyle bu şairin hani böyle askıya alındığı bir anı yok.
Evet evet.
O zaman bu şair zaten insana da yeter. Mümin anlamında.
Yani evet, hem yeter hem de onu bir yere de getirir. Yüceltir de yani.
Doğru.
Çünkü namaz hakikaten insanın inkişaf vesilesi.
Yani biz hep içinde olduğumuz için belki fark etmiyoruz ama hakikaten hani normalde diyelim ki bir insanın en değerli diyelim ki varlığı yüzüdür diyelim. Hani insanın yüzüne bakarak konuşuyoruz. Yani o en
yüz şeref. Azizdir, muhteremdir evet. yani.
Ve bakıyorsunuz hani bu yüzü en aşağı yani yere seriyoruz.
Evet.
Doğru
evet.
mu yani?
Evet,
böyle evet. hani tırnak içinde aslında bir zillet göstergesi bir açıdan. Hani aşağı doğru iniyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben boyun eğdim. Kime boyun eğiyorsun? Hakk'a boyun eğiyorsun.
Secde et, yaklaş.
Evet.
Yani orada şimdi tasavvufi literatürde nefsin burada olduğu, burada böyle bir dikey bir damar olduğuna inanılır. Nefis buradadır yani. Yani nefse eğer zikir telkin edeceksen buraya telkin edersin. Dolayısıyla sen bunu ne yapıyorsun? Aslında secdede yerle birleştiriyorsun yani.
Yerle yeksan ediyorsun.
Evet, yerle yeksan ediyorsun. Bu onun düşebileceği belki en alt seviye ama Kur'an'da tam
açıdan.
Tersi bunu yaptığın müddetçe yaklaşırsın sen diyor. Cenab-ı Hakk'a diyor. Yani o orada bir şey var ve en mesela kritik hani bizimle inanmayanlar arasındaki en mühim belki fark bu işte. Alnı secdeye gidiyor mu gitmiyor mu meselesi yani.
Hatta
evet.
Buyurun.
Yok mesela şeyde diz kırmak da mesela çok onların yapamadığı bir şeydir. Diz kırmak evet.
Yani Hristiyanlığın kendi tarihinde de öyle okuduğumu hatırlarım. Yani esasında onlarda da bu bizdeki secdeye varan secde zamanla o kibirlerinden.
Tabii böyle
o
tamamen nefisleri, ayakta durmaya kaldı
evet,
yani.
Nefislerinin o şeyi hani kendilerine yakıştıramadığından böyle form değiştire en son hani böyle tatlı bir müzikal dinleyelim hep beraber dua edelim ama hepsi şeyde olsun. Hani
sadece
böyle.
Boyun eğim, boş baş eğmeye
evet.
indirgenmiş
yani.
Yani
masa olsun şey olsun ama öyle bir insan oturacak da yere eğilecek de falan. Bu hakikaten İslam'ın büyük bir farik vasfı esasında.
Bir de abdest Süleyman.
Abdest de değil
abdest
mi?
Abdest de tabii.
Doğru.
Gusül ve diğer boy abdesti ve diğer normal abdest. Mesela şu bu elleri şey yap, şuraya sürmek mesela. Yani tam başını anlarsın da bu nereden? Bu nasıl bir şey yani? İlahi bir şey yani. Bu suyun israf edilmemesi o noktada.
Ve su. Yani
evet,
en
suyla.
Temel şey değil yani, mi? Hani insan... Evet. Şöyle düşünelim mesela bir plazadasınız çok son derece diyelim ki böyle steril bir ortam hiç yani en ufak bir sinek bile yok belki ama namaz kılmak için yine abdest almanız gerekiyor.
Evet evet.
Ve abdest almanız için yine çorabınızı çıkarmanız gerekiyor değil mi? Şey yani insanın aslında hani böyle abdest de dışarıdan incelendiği zaman yani öyle tahlil edebiliriz aslında insanın böyle bütün havasını da alan bir şey benim gördüğüm.
Evet.
Yani böyle istediğiniz kendinizi caka satın, istediğiniz gibi pazarlayın falan. Ama abdest alırken ayakları, çorapları sıvıyorsunuz.
O suyla buluşmak hakikaten yani o ateşin evlatlarından da uzaklaşmak anlamına geliyor. Yani işte şeytandan ve insi şeytanlardan. Şimdi dikkat et Süleyman. Abdestli mekan, ıslak mekan, halılar,
evet.
çorap, işte yıkanmış ayaklar, eller, yüzler, sular damlıyor. Bir plaza hayatıyla bu
uyuşmuyor.
Uyuşmuyor.
Zaten istemiyor hiç.
Evet.
Orada da onu görmek istemedikleri için hep ya en altta bodrumun altında
evet.
ya da
evet.
en üstte gizemli bir yerde hani
evet, evet.
aman aman hani şu işi buraya bulaştırmayın. Hatta
evet.
bir şey var. Ben hatırlıyorum. bir durmuştuk bir yolculukta. Bir işte diyeyim ki neresiydi hatırlamıyorum ama sanırım böyle büyük bir alışveriş merkezi. Lavaboya tam girerken işte erkekler soldan, kadınlar sağdan, bir tane hanımefendi çıkıyordu, şöyle dedi: ya ayağını lavaboya sokmuş ya, dedi böyle. Ayağını lavaboya sokmuş, inanamam yani o, evet. Çünkü ona o abdest o an demek ki o kadar korkunç gözükmüş ki. Evet, çünkü evet. Kadın da o, tahmin ediyoruz kim olduğunu, bir mümin, bir kendince namaz kılacak. Yani abdest yani, alacak, bakmış evet. Yer bulamadı. Hani o steril ortamda
orada
ne yapacak? Ayağını sokmuş lavaboya.
Onu engellemek için lütfen abdestinizi şadırvanda alınız diye böyle herkes şimdi, böyle yazıyor.
Aynen, şu an bir evet. Şeyi var, panik hali var. Evet, aman evet. Aman burada alma vesaire. Evet. O da şey, evet doğru. O zaman abdest şiarlarımızdan başı.
Tabii.
Zaten bu koronavirüs sürecinde Efendimizin o işte elleri yıkayın hadis-i şerifini dahi kullandılar birçok yerde. Dünyanın batı evet. Ülkelerinde de. Hani biz normalde yemekten önce de sonra da yıkamak tavsiye edilmiş. Koronavirüs sürecinde hakikaten herkes ellerini yıkar hale geldi.
Evet, evet.
Böyle bir panikle, bir korkuyla tabii ki. Ama bu bizim normal rutinimizdi. Abdest de dediğimiz gibi yani bu tırnak içinde plaza hayatına çok uygun bir şey değil gibi. Ya da işte diyelim ki öğlen öyle bir abdest alacaksınız ki 3-4 vakiti onunla kılalım. Çünkü niye evet. O abdest gittiğinde aldığında falan aman böyle. Eyvallah. Yani namaz da şiar.
Yani orada tabii şöyle bir şey de var. Mesela Arap ülkelerinde daha çok Orta Doğu'da filan namazlara göre insanlar hayatlarını tanzim ediyorlar. Ama o hayatın tabii ne kadarı işte o kaliteli vakit oluyor. İşte sabah 8'den akşam 5'e 6'ya 7'ye kadar çalışma imkanı oluyor mu? Bu işte özellikle modern hayatın işte bu plazalarda ya da bir takım iş yerlerindeki ofislerdeki ofis ortamlarındaki hayatla oradaki akışla bu ne kadar telif edilebilir? Bu noktada hakikaten bizim ülkemiz insanların umudu. Niye? Biz bir telif imkanı bulacağız, bulmamız lazım.
Evet, doğru.
Bak ben bulduk demiyorum. Yani
evet, gidiyoruz ama o
biz,
yolda.
Biz evet, biz o tarafın abdestini, namazını ve özellikle de işte steril ve hijyen olarak.
Evet.
Çünkü o işin de evet. Gerçekten bir takım sıkıntılı tarafları var Süleyman.
Biz estetiğini gözetmek zorundayız.
Yani şimdi mesela onu çok görmüştür arkadaşlarımız. Yani cami nerede başlıyor? Ayakkabı nerede çıkarılması gerekir? Bu birçok Arap ülkesindeki camide meşkuktur yani. Şüpheli bilemezsin yani.
Evet,
nerede çıkaracaksın? Bizde mesela bu kısmen bellidir.
Bizde hatta şey var, geçen Esenler'deydim. Bir işte Suriyeli kardeşimiz çorapsız girdi camiye. Amca dedi ki yasak dedi, haram dedi. Adam dedi ki, Arapça konuşuyor anlatmaya. Ben dedim ki ya adam yasak değil diyor. Yok dedi, çorapsız olmaz dedi. Bilmem ne falan. O diyor ki vallahi diyor, ben diyor yani alimim. Hani çorapsız namaz kılınabilir. Yok diyor, bu camiye çorapsız giremezsin. Çünkü bizdeki ne? Amcalar bir şeye kadar getirmiş konu. Yani hijyen, temizlik ve çorapsız olmaz diyor.
Şimdi Süleyman'cığım senin de başına gelmiştir. Secdeye varıyorsun. Bir ıslaklık.
Evet.
Bu başın ıslaklığı olsa kısmen kabul edersin. Ama evet. Biraz önce ayaklarını yıkayıp gelmiş abinin oraya bıraktığı ıslaklıksa bunu insan...
Yadırgar.
Biz bunu kabul edebiliriz. Ben bir ara bir yere namaza gittim. Hiç böyle aşina olmadığım bir mahalleydi. Ezan okunuyordu. Girdim içeriye. En ön safa geçtim. Tam secdeye vardım. Daha doğrusu giderken o secdeye varacağım yerin yani simsiyah, böyle yağ gibi bir böyle halının üzerinde.
Tabaka olmuş artık.
Tabaka olmuş yani. Orası hatta hep ıslak yani. Hep böyle bir ıslaklık hissediyorsun filan. Şimdi o hani karar anı derler ya böyle. Şimdi biraz geriye mi secdedeyim, biraz ileriye mi secdedeyim? Başımı koydum ve dedim ki bu bizim gerçeğimiz kardeşim. Ben bununla yüzleşmem lazım. Bunun böyle olmaması için.
Doğru.
Dua edeyim, uyarıda bulunayım, sözle, elle gidip halısını alıp ikram edeyim. Bak kardeşim bu böyle olmaz. Fakat sonra 6 ay sonra bir gittim baktım halısı değişmiş oradan. Şimdi birileri bunu fark etmiş. Doğru. Bir şekilde söylemişler etmişler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir şehirleşme meselesi. Hani hep anlatırlar ya köylülük ve şehirlilik meselesi. Şimdi bu şeairi konuşmaya başlıyoruz ya, semboller, simgeler evet. Falan. Yani... Köylülükle şehirlilik arasındaki en büyük farklardan bir tanesi bu simgelere atfedilen büyük önemle de ortaya çıkıyor.
Doğru.
Yani işte.
Mescidin nasıl?
Evet.
Yani nereye layık gördün?
Yani evet.
Neyi layık gördün içeriye?
Evet.
Temizliğinin
hem
nasıl?
Hem o manada hem de bu senin işte tırnak işte modern hayatında ne kadar telif edilebilir bir şeydir. Yani insanların şu modern hayatta getirdikleri bir takım kendilerince tırnak içinde seviyeler var. İşte bir edep var, bir adap var, bir efendim görgü var. Hani görgüsüz insan diyorlar mesela. Doğru. Bir böyle hani karşılama var, uğurlama var, bir elbise.
Bir hayat tarzı.
Bir hayat tarzı var. Şimdi buralarda Müslümana düşen en büyük vazife herkesten en iyi olmaktır. Musa Efendi Hazretleri buyururlardı ki bir Müslüman görüldü, yani bizi birisini gördüğünüz zaman ya bütün güzellikleri bu kendi üzerinde cem etmiş. Ne kadar güzel insan. Konuşması da en güzel o. Giyimi de en güzel o. Bakışı da en güzel o. Muamelesi de en güzel o. Müslümanlık böyle bir şey yani. Şimdi biz o noktada eğer yerel adına, örf adına ya da kendi eksik İslam'ımız adına bir şeyleri savunma telaşına düşüyorsak, ihsan kıvamına ulaşamadıysak, oralarda biraz böyle bir düşünmemiz lazım. Çünkü ihsan kıvamı bizden istenen iman ve İslam, İslam ve imandan sonra ihsan kıvamı bir yüceliş ufkudur.
Yani ahsen, en güzel şekilde yapacağız.
Allah görüyormuş gibi yapacaksın. Allah güzeldir, güzeli sever. Estetik yapacaksın. Bir iyilik duygusuyla yapacaksın. Bak kaç tane anlam boyutu var. Ve her biri birbirinden farklı yani. İyilik duygusuyla yapacaksın. Güzel yapacaksın. Estetik yapacaksın. Ve en önemlisi de Allah görüyormuş gibi yapacaksın. Şimdi bunların hepsi bir araya birleştiği zaman insanoğlunun mevcut semboller, şair ya da görgü düzeyinin hepsinin üstünde muhteşem bir insanlık ufkunun ortaya konması gerekiyor. Ve bu sünnette var. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koymuş, yapmış, yaşamış. Bizim o noktada örfü de iyi anlamamız lazım.
Doğru.
Adam ya buraya efendim çıplak ayakta girersin. Ayakların ıslak ıslak girersin. Namazını kılarsın. Bu olur, caizdir diyebilir. Ama kardeşim bir de bunun diğer insanlar nezdinde bir şeyi var. Bir kabul edilebilirliği var yani. Onu da gözetmek gerekiyor. Yani siz asgari yapın ama azamisi için de gayret gösterin. Bunu biz bir şekilde oranın takvasıyla buranın görgüsünü en güzel formda buluşturma, birleştirme ve bunu bir medeniyet iddiası olarak takdim etme mükellefiyetiyle şu anda yaşıyoruz. Bu toprakların böyle bir borcu var. Biz bunu yapmak zorundayız.
Ki Selçuklu tecrübesi, Osmanlı tecrübesi aslında bir açıdan da şey değil mi? Hani bu telif edilebilirliğin aslında tarihte yaşandığının da göstergesi.
Evet.
Yani biz aslında hani yitik hikmetimizi tekrar arıyoruz
Osmanlı
bir açıdan.
Osmanlı saray kıyafetlerinin taklit edilmesi gibi yani.
Evet.
Efendim onlar da ihtişam da öyle bir noktaya gelmişlerdi ki senin verdiğin örnek aslında çok iyi bir örnek değil denebilir. Ama kültür böyle bir şey kardeşim. Kültürü güçlü olan belirliyor.
Evet.
Güçlü olanın kültürü taklit ediliyor.
Doğru.
Sen de gücü hikmetle birleştir ki bizim zaten şeyimiz o. Diğer türlü hikmet var, evet. Güç yok. Abi kimse peşinden gitmez, kusura kalma ya.
Cazip olmuyor.
Evet.
Yani ve hani norm olmuyor, normalleşmiyor.
Evet, normalleşmiyor.
Çünkü
hayata yansımıyor, yayılmıyor, insana taklit etmiyorlar. Ama güçlü olursan cazip oluyorsun. Cazip olursan insanlar seni taklit ediyor. Taklit edilince de yayılıyor, yaygınlaşıyor. Yaygınlaşınca da daha çok taklit ediliyor. Bu birbirini böyle doğuran süreçler yani. O yüzden iyiliğin ve iyinin cazibesini arttırmak zorundayız diye söyleriz.
O zaman şuraya da bağlayabilirim sonuna doğru. Yani bütün dünyadaki şairlerin güzelleşmesi aslında bizim güzel namaz kılıp kılmamamıza bağlı. Yani şöyle düşünelim, İslam ümmeti olarak namazın hakkını verdiğimiz sürece sosyal hayatın, ne bileyim estetiğin, nizamın, güzelliğin, ahsen olanın zaten peşinde gideriz.
Evet.
Yani
o da nasıl bir sırla alakalı? Namazı muhafaza etmekle alakalı. İkame etmekle alakalı. Şimdi namazı kıldın. Bir sonraki namaza kadar. Onlar diyor namazlarında devamlıdırlar. Mevlana Hazretleri bunu şöyle anlıyor. Yani iki namaz arasında da namaz halini korurlar. Namazı ikame etmek ne demek? Bak namazı kılmak değil, namazı ikame etmek. Namazı ikame etmek, o kıyamı, sürküyü, secdeyi, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'i, yani ben ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bak, dilerim değil, dileriz. Bunu muhafaza etmek demek aslında. Oradaki manayı muhafaza etmek demek. Oradaki duruşu, izzeti, vakarı muhafaza etmek demek. İkame etmek, hayata bunu bir şekilde düstur olarak, şair olarak, sembol olarak, simge olarak, hayat tarzı olarak yansıtmak demek. Ve bunu temizliğiyle, dürüst, yani şeyiyle, duruşuyla, vakarıyla, hijyeniyle yapabilmek demek. Şimdi niye seni namaza abdestsiz sokmuyor Cenab-ı Hak? Temiz olmak lazım. Temizlik ne peki? Abi, elin temizliği, gözün temizliği, yüzün temizliği, ayakların temizliği. Ayaklarına çorabı giyiyorsun. Niye ayaklarını yıkıyorsun abi? Demek ki orada bir ayrı bir mana var. Ve bunun hayatın her alanında bütün bu yıkanan uzuvların da aslında temizliğini muhafaza ederek yapmak icap ediyor.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abi. Bu programda muhtemelen tam böyle vaktimizde kıvam bulduğu bir ana denk gelmiş olduk. Biz inşallah şairlerimizi koruyalım ve bu noktada da...
Bak, bir de şairle ilgili şöyle bir şey var.
Evet.
Kim diyor şaire
hürmet ederse,
hürmet eder?
Kalplerin takvasından.
Kalplerin takvasındandır diyor. Yani şaire hürmet etmek aslında bir kalbi seviye yani.
Çünkü orada da çok farklı seviyeler
tabii
olabiliyor. Mesela ezan okununca diyor ki ben diyor müziği kapatayım diyor.
Mesela o bir şeydir. Bir derecedir. Bir derecedir.
Bir güzeldir.
Tekrar edersin.
Evet.
Kimi de ayakta kalıyor.
Evet. Kimi öper, işte baş parmaklarını yüzüne sürer.
Yürüyor, duruyor mesela. Hiç hareket etmiyor.
Evet.
Derece derece.
Evet,
yani.
Ülkemizde mesela belki namaz kılmayan dahi o saygıyı duyar.
Evet, duyar.
O güzeldi. O bir derecesini gösterir.
Evet.
Ama içinde bir din düşmanlığı, nefret varsa zaten o ne oralı olur, hatta ne de o şeyi de kapatabilir. Doğru
evet,
mu?
Evet, evet, evet.
Ben en son bir arkadaşımla buluştum, çocukluk arkadaşım. Böyle alkole falan bulaşmış. Ama dedi ki Ramazan'da içmiyorum vallahi dedi. Ben de böyle Allah ne diyeceğimi bilemedim. Dedim tamam, bu da güzel bir derece yani. Bari bunu bozma şu an dedim. İnşallah hep tamamen bırakırsa.
Tabii tabii, o bir seviye sonuçta.
O dedi ki biz dedi, yani ben dedi böyle büyüklerimden böyle gördüm dedi. Ramazan'da dedi içilmez dedi. Ramazan dedi çok mübarek bir ay. Oruç dedim yani bazen tutuyorum bazen tutamıyorum. Vallahi dedim ki yani adam hani kendince yani İslam'a olan saygısını bu şekilde ifade etti. Dedim ki bu da iyi bir derece, yani şaire kısmen saygım var ve bu noktada bir kalbinde vicdanında bir şey var. Bu da iyi, çünkü tam tersi hani o aylarda ya da o şaire karşı düşmanlığı, nefreti bilen insanları da biliyoruz.
Evet, evet.
Ramazan gelince daha kuduran.
Evet, evet.
Ezan duyunca böyle...
Şeytanlar şey yapılıyor ya, tatil ayrılıyor ya, onların mesai boşluğunu doldurmak için.
Evet, doğru.
Özel gayret sarf edenler oluyor, evet.
Tamam. Peki Ali Lütfü abi, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile güzel bir söyleşi yaptık bugün. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Haftaya görüşmek üzere.